Ayrım 12.
Bütün bunlar ince bir dikkat, vakar ve ağırbaşlılıkla yerine getiriliyordu. Türlü hallerde aile çehrelerinin aldığı ifade, herkesi saran telaş Oblomov'un gözü önüne geldi. En nazik görücülük işlerinde, en parlak düğünlerde, isim günlerinde, her şey geleneğe uygun biçimde, içinde hiçbir aksamı olmadan başarılırdı. Oblomovka'da hiç kimse, hiçbir zaman misafirlerin oturacakları yer, verilecek yemek, bayramlarda yapılacak ziyaretler, gözetilecek adetler bakımından en küçük bir hataya düşmemişti. Çocuk büyütmede neler neler bilmezler. Burada anaların kucaklarında taşıdıkları veya elinden tutup gezdirdikleri toz toparlak kıpkırmızı çocuklara bakmak yeter. Çocukların tombul, gürbüz, gül gibi olmaları Oblomovkalıların başlıca kaygılarıydı. 9 Mart'ta kuş şeklinde pasta yapmadıkça ilkbahar gelmiş saymazlardı. Böyle bir şeyin ihmal edilmesi mümkün müydü? Bütün hayatları, bilgileri, sevinçleri ve kederleri bu türlü şeylere bağlıydı. Bunların dışında her türlü kaygıdan, dertten uzaktılar. Başka sevinçleri yoktu. Hayatlarını, yüreklerini ve kafalarını durmadan besleyen bu olaylar bütün hayatlarını dolduruyordu. Heyecandan nefesleri kesilerek bir töreni, bir şöleni beklerler. Sonra vaftiz ettikleri, evlendirdikleri ya da gömdükleri insanı ve hayatını toptan unuturlar. Tekrar her zamanki uyuşukluğa dalarlardı. Bu uyuşukluktan da onları ancak yeni bir isim günü, yeni bir düğün kurtarırdı. Bir çocuk doğar doğmaz ananın babanın ilk işi geleneğin istediği bütün törenleri hiçbir şey ihmal etmeden yerine getirmek ve vaftizden sonra bir ziyafet vermekti. Ondan sonra ancak bebeğe özenle bakmaya başlarlardı. Anne ve çocuğun ninesi işe girişirler, gürbüz bir çocuk yetiştirmek, onu soğuktan, nazardan ve daha başka kötülüklerden korumak tek amaçları olurdu. Çocuğun her zaman güler yüzlü olmasına, bol bol yemesine çok dikkat ederlerdi. Çocuk ergenliğe ayak basıp da ninesinden ayrıldı mı, hemen annesi kendisine kıpkırmızı, toz toparlak bir eş aramak hevesine düşerdi. Tekrar törenler, ziyafetler ve sonunda düğün günleri gelir çatardı. Hayatlarının bütün heyecanı işte bundan ibaretti. Sonra tekrar aynı terane. Yeni doğan çocuklar, yeni törenler, yeni şölenler ve dekoru biraz değiştiren cenaze töreni. Ama bu değişme uzun sürmezdi. Gidenlerin yerini gelenler tutar, çocuklar büyür, nişanlanır, evlenir, kendilerine benzeyen çocukları olur ve böylece hayat hep aynı minval üzerine sürer gider ve hiç farkına varılmadan mezarın tam yanı başında biterdi. Gerçi zaman zaman daha başka kaygıları da olurdu fakat Oblomovka halkı bunları çok defa kahramanca bir uyuşuklukla karşılardı. Dertler başları üzerinde biraz dolaştıktan sonra tıpkı bir duvarda konacak yer bulamayan, boşuna kanat çıktıktan sonra uzaklaşan kuşlar gibi uçup giderlerdi. Mesela bir gün evin bir tarafındaki balkon ansızın çöküvermiş ve bir tavuk civcivleriyle birlikte yıkıntı altında kalmıştı. Antipin karısı Aksinya da örgüsüyle balkonun altında bulunuyordu. Ama bereket versin o sırada biraz yün almaya gitmişti. Evde kıyametler koptu. Büyük küçük herkes o yana koşuştu. Dehşet içindeydiler. Ya kazara tavuklarla civcivlerin yerine hanımefendiyle İlya İliç balkonun altında gezinselerdi? Nasıl oldu da bunu önceden düşünmediler diye birbirlerini azarlıyorlardı. Sen ne diye bana hatırlatmadın? Sen niçin gereken emirleri vermedin? Ya sen niçin tamir etmedin? Herkes bir gün evvel balkonun bu kadar zaman nasıl dayandığına hayret ederken bugün de nasıl olup da çöktüğüne şaşırıyordu. Tamir işleri üzerinde uzun uzun görüşüldü, konuşuldu. Kuluçka ile civcivlere vahlanıldı. Sonunda yavaş yavaş herkes geldiği yere döndü ve İlya İliç'in balkona yaklaşmaması için sıkı emirler verildi. 3-4 hafta sonra Andriyushka'ya, Petrushka'ya ve Vaska'ya düşmüş keresteleri, kütükleri yoldan kaldırıp ambara götürmeleri söylendi. Keresteler, kütükler ilkbahara kadar oldukları yerde kaldı. İhtiyar Oblomov pencereden onları her gördükçe tamir işini düşünmeye başlardı. Doğramacıyı çağırır, acaba balkonu yeniden mi yapsak yoksa kalan kısmı da yıksak mı diye sorardı. Sonunda marangozu evine gönderir, hadi sen git de ben bir düşüneyim derdi. Bu hep böyle sürdü gitti. Bir gün ya Vaska ya Motka efendisine geldi bir haber verdi. O sabah balkonun sağlam tarafına çıkmış, bakmış ki köşeler duvardan iyice ayrılmış. Ha çöktü ha çökecek. O zaman doğramacı son bir konuşmaya çağrıldı ve konuşmanın sonucunda balkonun yıkılmamış tarafını çöken tarafın keresteleriyle desteklemeye karar verildi ve bu karar ayın sonlarına doğru yerine getirildi. İhtiyar Oblomov karısına, "Bak, gördün mü, balkon yepyeni oldu," diyordu. Fadot kütükleri öyle güzel koymuş ki tıpkı saray sütunları gibi mükemmel oldu. Daha çok zaman dayanır. Bu arada ihtiyara büyük kapıyı ve merdiveni de fırsat gelmişken tamir edelim dediler. Basamakların arası öyle açılmıştı ki değil kediler, domuzlar bir aralarından geçip mahzene gidebiliyordu. İlya Ivanoviç bu işi ciddiye almış gibi, "Evet evet, doğru. Doğrudur. Bu iş yapılmalı," der ve hemen basamaklara bir göz atmaya giderdi. Merdivenleri ayağıyla bir beşik gibi sallayarak, "Sahi öyle, baksanıza ne kadar gevşemiş." Oradakilerden biri, "Evet ama yapıldığı zaman da böyleydi," deyince Oblomov, "Doğru, sağlanıp da ne olacak? Tevekkeli değil. 16 yıldır tamir görmeden dayanıyor. Luka ne güzel de yapmış." "Ah işte o doğramacıydı. Öldü. Allah rahmet eylesin. Nerede eski doğramacılar? Şimdikilerin elinden böyle iş çıkar mı hiç?" İhtiyar Oblomov bırakır giderdi. Dediklerine göre merdivenler hala sallanır ve bir türlü çökmezmiş. Doğrusu bu Luka gerçekten iyi doğramacıymış. Oblomovlara o kadar da haksızlık etmeyelim. İşlerin bozuk gittiği zamanlar telaşa düştükleri, kızdıkları, kımıldadıkları olurdu. Nasıl olur da bu iş bu kadar ihmal edilirdi? Hemen tedbir almak gerekti. Bazen her şeyi bırakır, sebze bahçesindeki küçük köprünün tamirinden, yıkılan bir çitten giren hayvanların ağaçlara zarar vermemesi için bahçenin bir tarafına yapılacak engelden söz ederlerdi. Hatta İlya İliç'in babası bir gün bahçede dolaşırken o kadar ileri gitti ki ahlaya oflaya kendi elleriyle topraktan çiti kaldırdı ve bahçıvana bunu iki tarafından desteklemesini emretti. Beyefendinin bu iş güzelliği sayesinde çit bütün yaz dayandı. Kışın kardan yıkılmasaydı daha da dayanacaktı. Antip atı ve fıçısıyla sebze bahçesine yuvarlandıktan sonra köprüye 3 yeni kereste çakacak kadar gayrete geldiler. Daha Antip'in yaraları iyileşmeden köprü yepyeni gibi olmuştu. İneklerle keçiler bahçeye yapılan çitin çökmesinden pek fazla yararlanamamışlardı. Frenk üzümlerini iyice budamaya ve 10. ıhlamur ağacının kabuğunu kemirmeye vakit bulamadan çitin doğru dürüst yapılması ve bir hendek kazılması emredilmişti. Bu sayede elma ağaçlarına kadar varamadılar. Suçüstü yakalanan iki inekle bir keçiye de esaslı bir dayak attılar. Oblomov rüyasında baba evinin karanlık büyük salonunu, üstleri örtülü eski koltukları, geniş ve katı divanı, gök mavisi sediri ve büyük meşin koltuğu görüyordu. Uzun bir kış akşamı başlıyor. Annesi sedirde bir ayağını kıvırıp üstüne oturmuş, sakin sakin bir çocuk çorabı örüyor. Kah esniyor, kah şişiyle başını kaşıyor. Nastasya Ivanovna ile Pelgeya Ignatievna de yanı başında oturmuş, İlyusha'ya babasına yahut kendilerine bayramlık bir şeyler dikmeye dalmışlar. Babası keyfi yerinde, elleri arkasında odayı bir aşağı bir yukarı arşınlıyor. Zaman zaman meşin koltuğa çöküyor. Sonra yeniden kendi ayak seslerine kulak dikerek dolaşmaya başlıyor. Ara sıra enfiye çekiyor, burnunu temizliyor, tekrar çekiyor. Odayı tek bir büyük mum aydınlatıyor. Bu tek mum bile yalnız sonbahar ve kış akşamları içindir. Yaz akşamları herkes gün ışığıyla birlikte yatmanın ve kalkmanın kolayını arardı. Hem adet yerini bulsun hem de iktisat olsun diye. Oblomovlar çiftlikte yapılmayan, dışarıdan alınan nesneler üzerinde son derece cimriydiler. Bir misafiri ağırlamak için kocaman bir hindiye, bir düzine pilice kıydıkları halde çöreğe biraz fazla üzüm koymaya razı olmazlar, misafir bardağına kendi kendine şarap dökmeye kalkınca sapsarı kesilirlerdi. Böyle bir israf zaten pek az görülürdü. Ancak ahlakı bozulmuş, itibarını kaybetmiş bir adam böyle bir günah işleyebilirdi. Böyle bir misafire de kimse kapısını açmazdı. Yok, orada bu çeşit gelenekler yoktu. Bir misafir 3 kez ısrar edilmeden bir şeyi nasıl kabul edebilirdi? Bir yiyecek yahut bir içki bir defa ikram edildi mi misafirin kabul etmemesi beklenirdi. Her misafir için 2 mum yakılmazdı. Mum şehirden parayla satın alınır ve her satın alınan eşya gibi evin hanımı tarafından kilit altında saklanırdı. Mum dipleri dikkatle sayılır ve bir tarafa konurdu. Oblomovka'da kimse para harcamayı sevmezdi. Zaruri masraflar için gerekli olan para bile istemeye istemeye çıkarılır. Aşırı bir para ise dünyada verilmezdi. Her büyük masraf iniltiler, homurtular, küfürlerle karşılanırdı. Oblomovlar para harcamaktansa birçok tatsız şeylere katlanmaya, hatta onları hoş görmeye razı olurlardı. İşte onun için salondaki divan yıllardır leke içinde, İlya Ivanoviç'in meşin koltuğu da yalnızca sözde meşindi. Gerçekte koltuktan kalan ipler ve örgülerdi. Yalnız arkasında bir parça meşin kalmış, üst tarafı aşınıp gideli 5 yıl olmuştu. Belki gene aynı sebepten büyük kapı yana yatmış, merdivenler yerinden oynamıştı. Ne kadar zaruri olursa olsun herhangi bir şey için 200, 300, 500 rubleyi birden vermek onlara bir çeşit intihar gibi gelirdi. Genç bir komşularının Moskova'da düğünü için 300 rubleye bir düzine gömlek, 25 rubleye bir çift ayakkabı, 40 rubleye bir yelek aldığını duyunca İlya İliç'in babası haç çıkarmış ve dehşet içinde böyle bir hovardayı hapse tıkmalı demişti. Oblomovlar sermayenin çabuk devir yapması, verimin artması ve ürünlerin mübadelesi gibi ekonomik olaylara tamamen kapalıydılar. Bu temiz yürekli insanlar sermaye kullanmakta tek bir yol biliyor ve uyguluyorlardı. Sermayeyi sandıkta saklamak. Ev halkı ve gedikli misafirlerin salondaki koltuklarda türlü türlü oturuşları vardı. Aralarında derin bir sessizlik hüküm sürerdi. Birbirlerini görmedikleri gün yoktu. Fikir hazineleri çoktan bitmiş tükenmişti. Dışarıdan havadis geldiği de pek olmazdı. Ses de daha işitilmezdi. Yalnız İlya Ivanoviç'in ağır, yerli pabuçlarının gürültüsü, kılıfının içindeki duvar saatinin sağır tiktakı, Pelgeya Ignatievna'nın ya da Nastasya Ivanovna'nın dişleri veya elleriyle kopardığı ipliğin sesi derin sessizliği bozardı. Böylece yarım saat geçer, sonra biri haykırır gibi esner ve ağzı üstünde haç çıkararak "Ya Rabbi çok şükür" der. Sonra yanındaki de esner, sonra bir başkası sanki bir buyruğa uyar gibi ağzını yavaş yavaş açar, böylece bu salgın nefes oyunu herkese geçer. Gözlerinden yaş gelinceye kadar esneyenler olur. İlya Ivanoviç bazen pencereye gider, dışarıya bakar ve hayretle "Saat daha 5, her taraf kararmış." Birisi söze karışır. "Evet, bu mevsimde hep böyle karanlıktır. Geceler uzamaya başlıyor." Baharda günler uzayınca gene herkes şaşar ve sevinir. Ama bu üzün günlerin ne işlerine yaradığını sorarsanız kimse cevap veremez. Yeniden bir sessizlik. Birisi kalkar, "Mumu temizleyeyim" derken söndürüverir. Herkes de bir ürperme. Birisi mutlaka "Vakitsiz bir misafir gelecek" der. Bu da bazen bir konuşma konusu olur. Evin hanımı "Kim olabilir" der. "Nastasya Fadeyevna olmasın? Keşke o olsa. Ama olamaz ki. Bayramdan önce gelmez. Öyle göreceğim geldi ki. Ne güzel kucaklaşır ağlaşırdık. Sabah duasına, öğlen duasına beraber giderdik. Ama ben onunla nasıl yarış ederdim? Ben daha gencim ama onun kadar dayanamam." İlya Ivanoviç "Dur bakalım ne zaman gitmişti" diye sorar. "İlyas gününden sonra galiba." "Hiç olur mu İlya Ivanoviç? Hep böyle karıştırıyorsunuz. Gül yortusuna bile kalmamıştı. Piotr bayramında buradaydı gibi geliyor bana. Sen hep böylesin işte. Bir tartışmaya girdiğinde rezil olursun." "Piotr bayramında buradaydı elbette. Sever diye mantarlı börekler yapmıştık. Canım, o Maria Onisimovna'ydı. Mantarlı böreği seven odur. Nasıl hatırlamıyorsun hayret ediyorum. Hem Maria Onisimovna da İlyas gününe kadar değil, Prohor Nihanor gününe kadar kalmıştı." Oblomovlar zamanı hiç günlerle aylarla ölçmez. Bayramlara, mevsimlere, aile ve ev olaylarına başvururlardı. Bu belki Oblomov'dan başka herkesin ayları ve günleri karıştırmasından ileri geliyordu. Bozulan İlya Ivanoviç susar ve herkes tekrar uyuklamaya dalar. Annesinin arkasına yaslanan İlyusha'nın gözleri kapanır, bazen de uyuyakalırdı. Bir süre sonra misafirlerden biri derin bir ah çekerek, "Evet, Maria Onisimovna'nın kocası Vasili Ifomiç ne kadar sağlam bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Gene de öldü, 60 yaşına bile varmadı. Oysa 100 yıl yaşayacak" derdiniz. Felgeya Ivanovna içini çekerek, "Vademiz yetince hepimiz öleceğiz. Tanrı'nın emri. Ölen ölüyor. Ama Hlopovlar çocukları vaftiz etmeye vakit bırakmıyorlar. Anna Andreevna bir tane daha doğurmuş. 6.'sı. Evin hanımı, "Böylesi yalnız Anna Andreevna'ya mahsus değil ya" dedi. "Hele bir kardeşi evlensin, çocukları olmaya başlasın da sen o zaman gör. Çocuklar da bir yandan büyüyor. Neredeyse evlenecek çağa gelecekler. Kızlar koca bekliyor. Nerede bulacaklar? Zamanımızda herkes çeyiz istiyor. Hem de peşin para." İlya Ivanoviç konuşanlara yaklaşarak "Neden söz ediyorsunuz?" diye sorar. "Diyorduk ki..." Ve her şey yeniden anlatılır. İlya Ivanoviç ciddi bir edayla "Hayat bu hayat. Kimi ölür, kimi doğar, kimi evlenir. Biz de bu oyuna yaşlanıyoruz. Değil yıllar, günler bile birbirine benzemiyor. Ne iştir bu? Keşke bugün tıpkı dün gibi, dün de tıpkı yarın olsa ne güzel olurdu. İnsan düşündükçe kötü oluyor. Odanın köşesinden biri uykulu bir sesle, ''İhtiyarlar yaşlanıyor, gençler büyüyor.'' der. Evin hanımı ciddi ciddi, ''İnsan Allah'ına dua edip oturmalı, başka şey de düşünmemeli.'' İvan Ivanoviç daha fazla felsefe yürütmekten çekinerek, ''Doğru, doğru.'' der. Tekrar odada aşağı yukarı gezinmeye başlar. Tekrar uzun bir sessizlik. Yalnız gidip gelen iğnenin çektiği ipliğin sesi işitilir. Zaman zaman evin hanımı sessizliği bozar. ''Evet, dışarısı karanlık.'' der. ''İnşallah yılbaşında bizimkiler gelir de ev şenlenir. Akşamların nasıl geçtiğini fark etmeyiz. Hele Malanya Petrovna da gelse ne eğleniriz. Neler yapmaz o. Fala bakarken ne diller döker. Bizim kızların akıllarını başlarından alır. Ne oyunlarda bulur. Eşi yoktur doğrusu. Hem tam bir salon kadını. Hatırlıyor musunuz? 2 yıl önce dağdan kayalım diye tutturmuştu. Lukasevic'in başı yarılmıştı. Birden herkes canlanır. Lukasevic'e bakar, kahkahalarla gülerlerdi. İlya Ivanoviç gülmekten katılarak, ''Nasıl oldu bu iş Lukasevic, anlatsana bize.'' Gülüşmeler uzar, uyanan İlyusha da kahkahayı basar. Lukasevic utanarak, ''Ne anlatayım canım, hep Alexey Naumich'in uydurmaları, hiçbir şey olmadı.'' Hepsi bir ağızdan, ''Ne, nasıl bir şey olmadı? Hepimiz oradaydık, gözlerimizle gördük, alnında hala izi duruyor.'' Gülüşmeler uzar, Lukasevic arada bir şeyler söylemeye çalışır. ''Ne gülüyorsunuz? Ben hiç düşer miydim? O Vaskar'ın zırı, bana verdiği kızak çok eskiydi. Altımda parça parça oluverdi. Ben de...'' Herkesi saran kahkahalar sözünü kesti. Düşme hikayesini bitirmeye boşuna çalıştı. Kahkahalar azdıkça azdı. Tasofa'ya, hizmetçi kızların odasına kadar yayıldı. Bütün evi kapladı. Herkes bu eğlenceli olayı hatırlıyor ve bütün ev halkı Olimpos tanrıları gibi uzun uzun ve hep birden gülüşüyorlar. Gülmeler tam biterken birisi tekrar başlıyor ve kahkahalar yeniden alabildiğine yükseliyordu. Nihayet güç bela durdular. Biraz sonra İlya Ivanoviç, ''E Lukasevic, bu yılbaşı kayacak mısın yine?'' Tekrar 10 dakika kadar süren topluca bir gülüşme. İhtiyar Oblomov, ''Antipka'ya söylesek de yılbaşından önce kayılacak bir yer hazırlasa, Lukasevic kaymayı çok sever, beklemeye de hiç gelmez.'' Kahkahalar tekrar bastırır. Gülmekten konuşamayacak hale gelen biri sorar. ''Ama kızağın tutar yeri kaldı mı acaba?'' Tekrar gülüşmeler. Nihayet gülme salgını derece derece diner. Kimi gözyaşlarını, kimi burnunu siler. Bir başkası öksüre öksüre gırtlağını temizleye temizleye konuşur. ''Ah ya Rabbim, öksürük beni öldürecek. Allah müstahakını versin, amma da güldürdün bizi. Ne düşmeydi ama, bacaklar havada, paltonun bir eteği bir tarafta, öbürü bir tarafta.'' Son bir gülüşme daha. Hepsinden daha uzun sürdü ve nihayet ses seda kesildi. İçlerinden biri içini çekti. Bir başkası bir şeyler mırıldanarak gürültüyle esnedi ve odaya tam bir sessizlik çöktü. Gene deminki gibi duvar saatinin tik takında, Oblomov'un ayakkabılarının gürültüsünde ve dişle koparılan iplik sesinden başka bir şey işitilmez oldu. Ansızın İlya Ivanoviç odanın ortasında durdu ve burnunun ucunu telaşla tutarak, ''Felaket! Burnumun ucu kaşınıyor. Mutlaka birisi ölecek.'' Karısı ellerini çırparak, ''Aman ya Rabbi,'' dedi. ''Hiç burun ucunun kaşınması ölüm demek olur mu? Burnun kemeri kaşınınca ölüm vardır. Olur şey değilsiniz İlya Ivanoviç. Hiçbir şey hatırınızda kalmıyor. Günün birinde yabancılar yanında böyle bir söz söyleyip kepaze olacaksınız.'' İlya Ivanoviç utanarak sordu. ''Peki ama ya burnun ucu kaşınırsa ne demektir?'' ''Bir şarap bardağının dibini göreceksiniz. Ölüm olur mu hiç? Daha da neler?'' İlya Ivanoviç, ''Hep birbirine karıştırıyorum. Nasıl hatırlayayım? Burnun yanı kaşınırsa başka şey, ucu kaşınırsa başka şey, kaş kaşınırsa başka şey. Nasıl aklımda tutayım canım?'' Pelageya Ivanovna söze başlar. ''Burnun yanı kaşınırsa haber. Kaşlar kaşınırsa gözyaşı. Alın kaşınırsa birini göreceksiniz. Sağ taraf kaşınırsa erkek, sol taraf kaşınırsa kadın. Kulak kaşındı mı yağmur var. Dudaklar öpüşme. Bıyık kaşınırsa şekerleme yiyeceksiniz. Dirsek kaşınırsa yer değiştireceksiniz. Ayak altı kaşınırsa yolculuk.'' İlya Ivanoviç, ''Aferin sana Pelageya Ivanovna. Yağ ucuzlayınca insanın ensesi kaşınır değil mi?'' Bayanlar gülüşüp birbirlerine bir şeyler söylüyorlar. Erkeklerin bazısı gülümsüyor. Yeni bir gülüşme tufanı başlamak üzere. Fakat o sırada Kedi ile köpeğin karşılaştıkları zaman çıkardıkları seslere benzer bir gürültü işitiliyor. Saat çalacak. İlya Ivanoviç sevinç dolu bir hayretle, ne? Saat 9 mu oldu? Olur şey değil, zaman ne çabuk geçmiş. Hey, Vaska, Vanka, Motka. Üç uykulu çehre kapı aralığından gözüktü. Oblomov sinirli sinirli, sofrayı niçin kurmuyorsunuz? Hiç efendilerinizi düşündüğünüz yok. Ne duruyorsunuz? Hadi çabuk vodka getirin. Pelgeya Ivanovna atılarak, heh işte bunun için burnunuzun ucu kaşınıyordu. Vodkayı içip bardağın dibini göreceksiniz dedi. Yemek yendi, öpüşmelerden, haç çıkarmalardan sonra herkes yatağına gitti. Ve rahat başlarına uyku hemen iniverdi. İlya Iliç'in gördüğü rüya bir akşamın rüyası değil. Haftalar, aylar, yıllarca hep böyle geçmiş akşamların rüyasıydı. Zamanın yeknesaklığını hiçbir şey bozmuyordu. Oblomovka halkı bu hayattan bezmiyordu. Çünkü başka türlü bir hayat düşünemezlerdi. Düşünseler bile ürpererek başlarını çevirirlerdi. Başka bir hayatı ne isteyebilirler ne de sevebilirlerdi. Yaşayışlarını herhangi bir rastlantı değiştirecek olsa keyifleri kaçardı. Yarın bugüne, öbür günde yarına benzemezse derde düşerlerdi. Başkalarının aradığı değişiklikler, serüvenler onların ne işine yarayabilirdi? Başkaları ne isterse yapsın. Oblomovka halkının bir şey yapmaya niyeti yoktu. Herkes istediği gibi yaşasın. Yeni teşebbüsler hayırlı da olabilir ama insanın rahatını kaçırır, hayatı alt üst eder, kaygılar getirir. Öteye beriye koş, satın al, sat, yaz, yani durmadan hareket. Hayatla bu kadar oynamaya gelmez. Onlar yılları esneyerek, uyuklayarak, köy şarkılarıyla, katıla katıla gülerek oturup birbirlerine gördükleri rüyaları anlatarak geçirirlerdi. Korkulu rüya görmüşlerse herkesi bir düşüncedir alır. Rüyadan geleceğe ait bir anlam çıkıyorsa bu anlama göre gerçekten kederlenir ya da sevinirlerdi. Rüya bazı tedbirler almayı gerektiriyorsa derhal bu tedbirler alınırdı. Başka bir işleri de kağıt oynamaktı. Adi günler basit oyunlar, bayram günleri misafirlerle boston oynanır, pasyans açılır, kupa papazı yahut maça kızıyla fala bakılırdı. Bazen de Natalya Fadayevna bir hafta 15 gün için Oblomovka'ya gelirdi. O zaman bayanlar oturup komşularını çekiştirirler, nasıl vakit geçirdiklerini, nasıl yaşadıklarını gözden geçirirlerdi. Aile hayatlarını, dışarı hayatlarını ortaya dökmekle kalmaz, gizli düşüncelerini, maksatlarını, duygularını bulup çıkarırlardı. Değersiz erkekleri ve hele karılarını aldatan kocaları ayıplar, kötülerlerdi. Türlü toplantılara, doğum, vaftiz, bayram günleri üzerine söz açılır, kimlerin çağrıldığı, kimlerin unutulduğu, ne yemekler yendiği hatırlanırdı. Bunlardan bezince herkes birbirlerine elbiselerini, mantolarını, gömleklerini, hatta çoraplarını, çamaşırlarını gösterirdi. Evin hanımı Oblomovka'da yapılmış kumaşlar, dantelalar, ipliklerle övünürdü. Bu konuda tükenince çay, kahve, reçel faslı başlardı. Üçüncü kaset...